dolayısıyla buradaki sorunlara, sıkıntılara karşı her zaman duyarlı olduk. Bir kulağımız burada oldu, her tarafta olduğu gibi. Bugün de müsait bir zaman oldu, ortam oldu. Gidelim dedik, birinci arızam gayet açık, net, şeffaf bir şekilde sizinle yaptığımız çalışmaları, şahit olduğumuz olayları, bizim ne düşündüğümüzü, artık sizlerin bu konuda bize sormak istediğiniz soruları cevaplandırmış dedik. Bu bir ekstra bir iş değildir. Bu bizim görevimizdir arkadaşlar. Sendikacılıkta en önemli şey geri bildirimdir. Üyeyi yapıp daha sonra da onu bir üyelik formu olarak bir dolaba koymak değildir. Sonuçta bu üyelik formunu dolduran bir insandır. O insanın çalışma yaşamında, özel yaşamında sıkıntılar olabilir. Eğer sendikaya üyeyse de siz ayrım yapmadan bu sıkıntılarını çözümünde ona destek, yardımcı olmanız gerekir. Sendikanın görevi budur. Yani sendika değerli arkadaşlar bir banka falan değildir, kar payı dağıtsın. Sendika bir siyasi bir kuruluş değildir, kamu kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çeksin. Sendika bir emek örgütüdür. Sendika bir hak örgütüdür. Bu onun görevi de üyelerinin her türlü sıkıntılarında onlarla beraber olmak. O yüzden de burada olmaktan da gerçekten de çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz sadece Ankara bölgede değil, Türkiye'nin bütün illerinde gittiğimiz zaman üyelerimizle bu tür toplantıları yapıyoruz. Şimdi ben fazla da zamanınızı almadan kısaca bir bu tür soruları sorulmuş kabul ederek arkadaşlar. Yani sorulması muhtemel şeyler not aldım ben. Onları kendim bir açıklayacağım. Daha sonra eksik kalan noktalar varsa sizler sorarsanız onları memnuniyetle cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle değerli arkadaşlar, sendikamız tüm mağdur kesimler için, tüm mağdur üyeler için faaliyet gösteren bir sendikadır. Yani KADO'dur, 4B'lidir, 4C'lidir. Bizim böyle bir tercihimiz yoktur. Problem neredeyse biz orada oluruz. O yüzden de kurumda böyle bir algı da oluşmasın. KADO'lu arkadaşlarımız veya 4B'li arkadaşlarımız veya diğer arkadaşlarımız nazarında biz herkesin sendikasıyız. Ve geçmişte de bizim bundan önceki süreçte de 4C'li arkadaşlarımız sendikalı olmadan önce de bizim kurumda çok ciddi mücadelelerimiz olmuştur. Onlardan da kısaca zaten bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar, kamudaki en önemli sorun adaletsizliktir. Haksızlıktır. Yani bir sendikanın ilk gündem maddesi bu olmalı. Bizim öyle çünkü. Adaletsizlik. Ücret adaletsizliği, özlük haklarındaki adaletsizlik, davranışlardaki adaletsizlik. Çünkü hepimiz sonuçta statülerimiz ne olursa olsun kamu görevlisiyiz. Kamu görevlilerinin tabi olduğu ceza hükümlerine tabiyiz. Ve özlük haklarımız da ona göre belirleniyor. O yüzden de biz bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz. En önemlisi de ücret adaletsizliği. Yani eşit değerde işe eşit ücret. Bir işi kim yapıyorsa onun statüsü ne olursa olsun o işin ücreti belli olmalıdır. Anket işini, anketi kadrolu yapıyorsa, geçici de yapıyorsa, başkası da yapıyorsa onun değer ayrı. Yani kadro karşılığı sözleşmeli için şu kadar, kadrolu personel için bu kadar. Bu asla olmaz. Bizim bu konuda biliyorsunuz bir omlet eylemimiz oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun önünde arkadaşlarımız bir imza kampanyası organize ettiler. Ücret adaletsizliğine hayır diye. Orada da biz yumurtaları tabii birilerinin suratını atacak kadar zengin değiliz. Yumurtaları kırıp omlet yapıp yemiştik. Ve bu bir hayli de ses getirdi bana göre. Belki çok trajikomik bir eylemdi yani. Ama sonuçta bir durumu yansıtıyordu. Ve daha sonra biz o toplanan imzaları bir rapor ekinde Bakan Bey'e de sunduk. Arkadaşlarımız daha sonra gidip özel kalemle teferruatlı görüşmeler de yaptılar. Ve şu anda da bizim aldığımız bilgiye göre de bir çalışma yapılıyor. Yani her zaman olduğu gibi bu çalışmaya birileri sahiplenirse de aklınızda olsun yani. O işin de kökünde biz varız. Ve çok yakından da takip ediyoruz. Daha önce kadrolu arkadaşlarımızla ilgili bakın şube müdürleri, kadroları iptal edildi. Arkadaşlarımız bölgelere sürgün edildi, noter çağrıldı, tombala çekildi arkadaşlar. Ve hepsini iptal ettirdik biz. Bütün bizim açtığımız davaların hepsi lehine sonuçlandı. Şu anda 4-5 arkadaşımız da halen merkezde şube müdürlüğü kadrolarında çalışıyorlar. Büyük bir kısmı da gittikleri yerlerde daha fazla mücadeleye dayanamadılar ve emekli olmak zorunda kaldılar. Onunla ilgili, onun dışında özelleştirmeden gelen arkadaşlarımızın fazla çalışma sorunu vardı, işte Halifat abi biliyor. Onu biz yargıya taşıdık ve şu anda özelleştirmeden gelen arkadaşlarımız kadrolu personel ödenmeyen fazla çalışma ücretini almaya devam ediyorlar arkadaşlar. Geriye dönüp de toplu para aldılar. Yaklaşık 11-12 arkadaşımız. Yani bizim için mağduriyet uğrayan kişi sayısı önemli değil. Yani bizim bu hassasiyetimiz sadece 4C'li arkadaşlarımıza gösterdiğimiz hassasiyet değil. Biz zaten yapımız böyle. Biz duyarlıyız sorunlara karşı. Değerli arkadaşlar, şimdi gelelim sizlerin problemlerine. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi Mart ayında, Mart'ın sonunda bir karar verdi. Dedi ki 4C'ye anayasaya uygun bir ülkede. 2 yıllık bir mücadelenin sonunda oraya gelmiştik. Elbette Yüksek Mahkemenin kararı, kararına kimsenin yapacağı bir şey yoktur. Ancak yine biz o kararın bir an önce verilmesi için de gittik Anayasa Mahkemesi'nin önünde eylem yaptık arkadaşlar. Buradan da arkadaşlarımız geldi. Daha hiçbir sendika tüzel kişilik olarak gidip orada eylem yapamamıştır. Bakın altını çiziyorum. Evet, işçiler platformdur, şudur budur, çeşitli adlar altında gitmişlerdir, orada bağırıp çağırmışlardır ama bir sendika genel başkanının gidip orada basınla beraber açıklama yaptığı vaki değildir. Biz orada şunu söylemiştik. Ne olursa olsun kamuoyunda şöyle bir tereddüt vardır. İşte Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişti. Anayasa Mahkemesi kararı seçimden sonraya bırakacak. Biliyorsunuz herkeste bu vardı. Bunu açıkça biz orada ifade ettik. Ertesi günü Kanal B'den beni canlı yayına çağırdılar. Orada Haşim Kılıç'ın adını zikrederek davet ettim. Bir an önce dedim, bunu bekliyoruz. Kamu vicdanının rahatlaması için bu kararın verilmesini bekliyoruz. Ve bizim açıklamamızdan bir hafta sonra raportör raporunu açıkladı. 10 gün sonra da karar verildi ve bütün bu süreçleri sadece biz duyurduk arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken herkes bu işe sahiplendi. Yok dediler, işte tek gıda işi açtı, yok kes kaçtı, yok şu açtı, yok bu açtı. Tamam, doğru, peki doğru. Peki kaybedildikten sonra niye kimsenin söz sorusu çıkmadı? Yani reddedildikten sonra, yani adeta çocuğu cami avlusunda bıraktılar. Biz kaybedilen başvurumuzun da sonuna kadar arkasındayız arkadaşlar. Ona hala sahip çıkıyoruz. Çünkü o bizim mücadelemiz, o mücadele de bitmiş değil, onu da söylüyorum. Gerekçeli kararı bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra inceleyeceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar da bu konuyu taşıyacağız bir kere. O hiçbirimizin tereddütü olmasın o konuda. Ve bunu götürebilecek tek sendikada hak sendir. Biz vazgeçersek bu iş oraya da gitmez arkadaşlar. Ondan sonra vazgeçmeyeceğiz. Ama bir başkasının bunu götürme hak ve hukuku yok. Bu bize ait bir başvurudur. Biz onu götüreceğiz. Peki Anayasa Mahkemesi kararı verdiğinde ne oldu? Elbette iptal kararı verseydi bizim için son derece yeni bir dönem başlayacaktı. Ancak bu bizim haklılığımızı ortadan kaldırmıyor arkadaşlar. Çünkü Danıştay Dava Dairleri Kurulu'nun 29 hakimi bu demiş anayasanın 7 maddesine aykırı. Bu düzende geçici personel çalıştırılmaz. Bu insanlar mevsimlik çalışmıyorlar. Bunlar sürekli işlerde çalıştırılıyorlar. Çalışma güvencesi, iş güvencesi, sosyal güvence olmak zorunda. Yasayla çalıştırmak zorundasınız diye karar vermiş. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi şey yapmış, hayır demiş, bu uygundur. Uygundur ama o sadece yasanın içeriği açısından uygundur diyor. Yani yasada diyor ki mevsimlik işlerde ve geçici işlerde. Ama uygulaması öyle değil arkadaşlar. Uygulama öyle değil. Şimdi 47 bin TÜİK'e personel alınacak. Onlar geçici gerçekten. Niye nüfus sayımında? Göre yapacaklar ondan sonra güle güle denecek değil mi? Ama 1600 personel için aynı şey söz konusu değil. O yüzden de bizim Danıştay'daki davalarımız devam ediyor arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bizim diğer açtığımız davalarla hiçbir alakası yoktur. Onu belirteyim. Yani uygulamayla ilgili açtığımız davalar size yapılan ücret konusundaki haksızlık tekel işçilerine göre. Kıdem tazminatından gelir vergisi getirmesi, geçmişe dönüp kıdem tazminatı ödenmemesi, yani daha önce ayrılan arkadaşlar için söylüyorum. İşte sabah akşamdan orada gidiyor. İş güvencesinden yoksun çalıştırma, disiplin cezası nedeniyle işten çıkarma, aile yardımının ödenmemesi. Bütün bu davalarımız Danıştay'da devam ediyor da bunların tamamı üyelerini zaten açılmış davalardır. Bakın, mahkemeler sonuçlandığında sadece üyelerimiz yaralanacaktır. Geçmişte üye olan arkadaşlarımız daha yaralanamayacaklardır. Çünkü biz mahkemeye güncel üye listemizi göndereceğiz, kurumlardan bunu talep edeceğiz. 1 Ocak 2010'dan beri yaklaşık her ay 150 lira kaybımız var arkadaşlar. Kaç ay olmuş? 12 ay oradan, 5 ayda, 4 ayda buradan, 16 ay. Çarpım 16 ile 15'i yaklaşık 3000 lira civarında. Sadece ana paradır bu. Kaybımız vardı şu anda. Kurum diyor ki, ben bunlara fazla çalışma ödediğim için tekel işçilerinden eksik ücret ediyorum diyor. Güzel. Peki başka bir davada da işte bölgeden arkadaşlarımız emekli oldular, onların iş sonu tazminatını ilgili dedik ki fazla çalışma sürekli yapılan bir ödeme. Niye bunu dedik o zaman şeye dahil etmiyorsunuz iş sonu tazminatına? Değil mi? Yani orada oraya dahil edilip ödenmesi lazım. 10 yıllık bir arkadaşımızın kaybı yaklaşık 1600 lira. Onda da diyor ki bu diyor fazla çalışma karşılığı ödenen bir şey diyor. Yani her iki mahkemede, her iki davada çelişkili kurumun hukuk müşavirliği beyanlarda bulundu arkadaşlar. Yani birinde diyor ki biz bunu sürekli kanunen ödüyoruz diyor. O yüzden maaş eksik almıyorlar diyor. Öbüründe de diyor ki bu diyor geçici bir ödeme, fazla çalışma ödemesi o yüzden tazminata dahil etmiyoruz diyor. Tamamen tezat durum. Zaten biz bu tezatı biliyorduk arkadaşlar. Çok daha enteresan bir şey daha söyleyeyim size. İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne bir ceza gelmiş. Bakın ilk defa söylüyorum bunu da. Fazla çalışmadan SSK primi kesilmemiş diyor arkadaşlar. Eğer siz bir şeyden SSK primi kesmek zorundaysanız o şeyi her şeye katmak zorundasınız. O fazla çalışma falan olmaz. Bu iş sonu tazminatına da dahil edilmek zorunda. Ve maaşınız da tekel işçilerine göre düzenlenmek zorunda. Mesela İstanbul bölgede çok enteresan bir şey. 45 liralardan sigorta primi kestiniz. Şimdi onda yasal başvuru yapacağız. 45 lira.
Sendikaya vermiş olduğu.
Devletin sendika üyelerine vermiş olduğu 45 liradan. SSK primi kesilmiş. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bu davalar hepsi devam etmektedir. Devrim arkadaşımızın davası, Elif'in davası, emekli olan arkadaşlarımızın 7-8 tanesinin davası. Onlar çünkü 130'a yakın eksik aldılar tazminatlarını. Bunların hepsi devam etmektedir. Bunların hepsi Danıştay'a da gittikten sonra iştihat haline gelecektir arkadaşlar. Altını çiziyorum. Bu davalar öyle ezber açılmış davalar değildir. Peki arkadaşlar biz bu davaları açmasaydık. Hani deniyor ya bu hap sende. Ama davacı sendika. Yani her şeye mahkemeye koşuyor. İşleri güçleri yok mu?
Yaşıyor.
Başka bir yol gösterin arkadaşlar bize. Başka bir yol gösterin. Ne yapalım gidip tebrik mi ederim yani bu işi yapanlara? Teşekkür mü ederim? Yani not alıp da daha sonra onlara kahır mı ederim? Yani ne yapalım yani? Değerli arkadaşlar böyle saçma şey olur mu? Bunu diyen insanlar yarın kendilerine ufak bir haksızlığa uğradığında fellik fellik avukat ararlar arkadaşlar. Bu yönetici olsun, çalışan olsun hiç fark etmez. Ben bunlara çok şahit oldum. Dolayısıyla
karşılarından sizler gibi bir dişlipisi çıkmamış. Her gelen bazı şeylere tamam diyor. Ben de yere kadar gelirim, vazgeçmem.
Evet, yani bugün burada sizler sendikalıysanız bunu biliyorsunuz. Bu çatır çatır çatır bu mücadelenin sonucu elde edilmiştir. Kimse bunu size lütfetmemiştir. O yüzden de değerli arkadaşlar bu keşke herkes duyarlı olsa, herkes uğradığı haksızlıkla yasal hakkını arasa o zaman kimse haksızlık yapamaz. O zaman o kanunlar dolaplarda süs olsun diye durmaz arkadaşlar. Herkesin hukuki sorumluluğu vardır, yasal sorumluluğu vardır. Bunu yerine getirmek zorundadır. Getirmediği takdirde de ona da cezai müeyyideler uygulanır. Yarın bir mahkeme kararı kuruma geldiği zaman, kurum bunu uygulamadığında uygulamayanlar kişisel sorumluluk altına girerler. Onun için de bu bir yöntemdir ve sendika kanunu sendikalara bu yetkiyi vermiştir. Bunu yapmayan sendika görevini ihmal ediyordur. 4688 sayılı yasanın 19 S maddesi arkadaşlar. Hepiniz bilinçli arkadaşlarsınız. Açın bakın. Bırakın üyelerinin mirasçılar adına bile sendikaya başvuru yetkisi veriyor. Niye veriliyor bu o zaman? Sendika niye var? Ne için var sendika? Bağırıp çağırmak için mi sadece var? İşte biz başkanlar ki de bir televizyonlara çıkıp açıklama yapalım diye mi var? Sendikanın yetkileri var arkadaşlar. Bir çalışanın tek başına yapamayacağı şeyleri yapma yetkisi var. Yargı da bunlardan bir tanesidir. Biz ısrarla kim haksızlık yaparsa yapsın, isterse babamızın oğlu olsun, biz sorunu mahkemede alırız, kusura bakmasın. Ha uzlaşırız, haksızlık giderilir, o başka bir şey ama söz gider, yazı kalır arkadaşlar. Yarın 1 Ocak 2010'da tek elekçilerine sizde %10 daha çok ücret verildi. Farz edelim ki biz davayı kazandık. Ki kazanacağız da. Peki, diğer arkadaşlarım... Efendim? Yok değil arkadaşlar. Bizim yok o değil. Bizim açtığımız dava onunla ilgili bir dava değil. Biz tek elekçilerde belirtilen puanların size de uygulanmasını istiyoruz. Katsayılar var ya. Mesela sizde 19, onlarda 22'di. Biz o katsayılardaki haksızlığı yargı konusu yaptık. Peki arkadaşlar, 16 ay geçmiş, demin hesapladık. Bu ödeme kime yapılacak? Kime yapılacak? Haksızın üyelerine yapılacak. Peki diğer arkadaşlarımız ne cevap verecekler? Ne, çok merak ediyorum. Yani bana böyle bir soru sorulsa ben çok kendimi zor durumda hissediyorum. Bu görev imandır arkadaşlar. Sendika yöneticiler de öyle boş gezerim, boş kalfasım olamazlar. Bizim de sorumluluklarımız var. Emin olun bir üye yarın beni dava etse, başkanım benim şu konuda hakkımı ihmal etti diye hakkı vardır. Emin olun ki vardır. Çünkü yetki ve sorumluluk karşılıklıdır. Kimseye sorumsuz ve sınırsız bir yetki yasalar vermezler. Sendika şu konuda haksızlığa uğradın, benimle ilgili bir işlem yapmadı desin, çatır çatır o kaybettiği hakkı bizden alır arkadaşlar. Bakın olmadı böyle bir şey ama olsun, çalışan kazanır. Bu kadar da açık söylüyor. O zaman niye aidat ödüyor ki çalışanlar sendikalar? Memleket derneği mi? Vakıf mı? O yüzden de bu yargılar, yargı başvuruları çok önemlidir arkadaşlar. Bakın aile yardımıyla ilgili. Biz bas bas bağırdık. Görüşüldüğü gün bakın ben 60 tane milletvekiline ulaştım. Hem MHP'ye hem CHP'ye önerge verdik. Hem DSP'ye. Hepsinin grup başkan vekillerine ulaştım. Dedim ki bakın yasada böyle bir boşluk var. Bunlar kısmi zamanlı falan deyip olayı sulandırıyorlar sayın milletvekilim. Lütfen bu konuya müdahil olun. Ve gece 12'de ben bizzat canlı izledim. Televizyonda. Önergeler verildi. Ama reddedildi arkadaşlar. Şimdi diyorlar ki bazı arkadaşlarımız biz hükümete yakınız, biz işverene yakınız. İyi de senin yakınlığını ben neden anlayacağım? Mecliste kanun çıkıyor, yoksun ortada. Çalışan haksızlık yapılıyor, yoksun ortada. Yani o zaman bu hatır ne işe yarıyor? Bu hatır hangi üyenin işine yarıyor, hangi çalışanın işine yarıyor? Sonra biz çözüldü de, hayır illa ki biz bunu devam ettireceğiz mi diyoruz bir problem. Şimdi sen bir kalktı çözüldü. Biz illa ki toplu sözleşme hakkı verin diye TÜİK yönetiminin gırtlağına mı sarılıyoruz? Yok, toplu sözleşme hakkı şu anda hiçbir memurum yok. Buranın diyor ama sendika hakkı oranın alın vardı, sizin yoktu. Dolayısıyla biz olan şeylere zaten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Bakın ve şunun altını özellikle çiziyorum. Keklik hikayesi vardı, çok meşhurdur arkadaşlar. Ben kendim Kahramanmaraşlı, bu anlatılır orada. Şimdi avcılar, keklik çok zor yakalanan bir hayvandır. Hani hatta kekliği düzovada avladım diye böyle işin esprisine kaçan türküler de vardı. Bu işin esprisidir. Öyle kekli, düzağılı falan kimse avlayamaz. Keklikler arkadaşlar başka bir yakaladıkları kekliği kafese koyarlar. Onu götürürler bir dağın demacına, kayanın kenarına koyarlar. O kendi hemcinslerini çağırır arkadaşlar, öter. Aslında o doğasındaki yapı gereği bir hayvan olarak çok affedersiniz. Arkadaş çağırıyor ama kafeste olduğunun farkında değil. Arkadaşlarını kafese çektiğinin farkında değil. Ve o kafese gelirler, diğer kekliklerde ve anında avcılar da yakalarlar. Keklik böyle avlanır. Şimdi TÜİK'te de bu tür farkında olmayan keklikler var arkadaşlar. Bu işin ne yaptığının farkında olmayan keklikler var. Yok ben kendi fikrimi söylüyorum bakın. Böyle. Şimdi özellikle geçici arkadaşlarımızın içerisinde düne kadar bizi adeta omuzlarda taşıyan, kahraman yapan arkadaşlarımız bir anda bakıyorum, duyuyorum, üzülüyorum ve kendi hakkını, hukukunu arayan insanları karalayıp başka bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Benim şahsın kimseyle bir problemim olamaz arkadaşlar. Ben insanları severim. Ben öyle ufak tefek şeylerle takılıp kalmam. Ama üzülüyorum. Bu benim hak mücadelem değil ki. Sizin hak mücadeleniz. Yani yarın Bakanlar Kurulu kararı iptal edildiğinde bana bir şey ödemeyecek mahkeme. Ama böylesine hak mücadelesini, emek mücadelesini köstekleyerek arkadaşlar gelin bak şöyle şöyle yapalım. Yapılan bir şey de yok ortada. Belki kendisine küçük ikramlar yapılıyordur. Belki o başı okşanıyordur. Hani belki çok iyisin deniyordur. Ama böyle şeylerle sorun çözülmez arkadaşım. Sorun mücadeleyle çözülür. 39 senedir bu kurumda iyi niyetle çözülseydi çoktan çözülürdü. Bakın kaç tane iktidar değişmiş. Çözülmüyor. Çözmeyeceğiz diyorlar. Dua ediyorlar ki şu Anayasa Mahkemesi red kararı versin. Dua ediyorlar ki Allah bu dört yerler önümüzden eksik etmesin. Sabah akşam dua ediyorlar arkadaşlar. Ya böyle bir zihniyetle uzlaşarak hak alamazsınız arkadaşlar. Alamazsınız. Yok böyle bir sendikal örnek. Sendikal mücadelede böyle bir duruş yok. Yok. Bu kadar siyasetçi var. Gitsinler o zaman. Konuşsunlar, danışsınlar. Önerge verdesinler. Yani oldu da biz hayır mı dedik? Yok. Bari gölge etmesinler. Başka ihsan istemiyoruz arkadaşlar. Bu tehditlere karşı da duyarlı olun arkadaşlar. Ciddi söylüyorum bak. Bunlar sizin mücadelenizi başka amaçlar için provoke ediyorlar. Çok açıklar ediyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar, 15 Mayıs geliyor. Bir yetkili sendika şeyi tekrar başladı. Hani siyasetçiler şimdi bir ay sonra kapımızı çalmaya başladılar. Bizim sendikanın yerini bilmeyenler eminim o her gün önde üstteler. Yani yaşadık biz geçmişte de. Bizim bunlara da kalmamız. Peki yetkili sendikalarda tıpkı sendikalar değil daha doğrusu bizi de katarak söyleyeyim. Yani kendimiz de ayet etmiyorum. 15 Mayıs gelince bir yetki. Aman yetkili olalım efendim. İşte ne olursun bir aylığına üye ol. Sayım var, suyum var. Peki ne oluyor? İşte geçen sene biz tam yetkiyi alıyorduk. Bir işveren sendikası çıktı. Kurumda 4. sıradaydı arkadaşlar. Bir sene önce 30 saniyesi olan, 40 saniyesi olan bir sendika çıktı. 705 üyeyle 704 üyeyle yetki aldı. Biz de 504 üyeyle ikinci sendik olduk. Yani Ankara bölgede çok ciddi destek verdi. Ondan tekrar teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar adeta bizim yetki almamamız için herkes seferber oldu. Peki ne olacaktı? Yani biz yetki almamız kanunen suç muydu? Yani TÜİK'e ceza mı kesecekti devre taksan yetkili oldu diye? Niyeydi arkadaşlar? Neden? Değerli arkadaşlar, burada karşılarında sendika gibi sendika olacaktı çünkü. O masada resmen yılda iki kere toplu görüşme yapılır. Kurum idari kurullarında arkadaşlar. Kurum yöneticileri oraya gelmek zorundadır. Sendika yöneticileri eşit sayıda oraya oturulur. Tutanaklar tutulur. Peki, ne oldu arkadaşlar? Ekim ayında memur sen yetkili sendikaydı TÜİK'te 2010'un. Ekim ayında kurumda idari kurum toplantısı oldu, yetkili sendikaydı. Ne oldu? Var mı bir şey arkadaşlar? Hani sizler çoğunuz haksız biliyorsunuz. Sorun memur sendik arkadaşlarımıza. Ne oldu? Yani bu yetki neye yarar? Peki bu sene Nisan ayında şu anda bu ay kurum idari kurulunun toplanması lazım. Toplanacaklar. Ben üyelere söylüyorum. Arasında sendikalar mı? Şunlar niye bir aile yardım alabiliyoruz? Bunu çözün. Niye biz tekel işçilerinden daha düşük ücret alıyoruz? Niye bizim kıdem tazminatımızdan yerel vergisi kesiliyor? Niye bunlar yapılıyor?
Niye kadro verilmiyor?
Yani bir sürü niye? Bu sorular arkadaşlar böyle sağda solda sorulacak şeyler değil. Bunlar direkt insanların yüzüne sorulacak şeyler. Bunun yeri de kurum idare kurulu. Nasıl toplu görüşmede Hayati Yazıcı bakan olarak konfederasyon başkanlarıyla orada oturmak zorundaysa kurum idari kurulunda da en az kurum başkan yardımcısı ve diğer daire başkanı, personel daire başkanı, idari mali işler daire başkanı ve eşit sayıda da sendika temsilcisi oturmak zorundadır arkadaşlar. 22. madde kurum idari kurum. Sendik yasasını. Ben size soruyorum arkadaşlar. Geçen sene, şu ana kadar. Bu yetki kimin bir işine yaradı? Sendikanın mı bir işine yaradı? Sizlerin mi bir işine yaradı? Kimin bir işine yaradı?
Birinin
işine yaradı. Evet. İdarenin işine yaradı arkadaşlar. Aynı kölelik düzeni bu kurumda devam ediyor.
Allah
bana
size
bir şey yapsın.
Şimdi birden
kopsa
iktidar kaldırlar verecekler.
Evet. Bakın ben var ya. Bakın ben şunu çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Eğer bu arkadaşlarımız kadro alsın. Ben bütün üyelerimi ihraç edeceğim. Onlara yani. Diyeceğim ki arkadaşlar biz başaramadık. Biz bu işi yapamadık. Gidin onların hakkıdır. Bu arkadaşlarımız bunu başardılar. Zaten amacımız bu değil mi arkadaşlar? Bu mücadelenin amacı sizler için bir şey elde etmek değil mi? O halde burada sorun yetkili sendika olmak meselesi değil arkadaşlar. Bu işe inanıp inanmama meselesi. Dik durup durmama meselesi. Mücadele edip edememe meselesi. Bugüne kadar hangi üyemiz hastanenin kapısından geri dönmüştür? Bugüne kadar hangi üyemiz bir derdi var da dinlenmemiştir, derman olunmamıştır. Bir tek üyemiz çıksın arkadaşlar. Bakın genel başkan olarak söylüyorum. Yoktur böyle bir şey arkadaşlar. Çünkü biz duyarlıyız. Bugün burada olmamız da bu nedenle. Onun için bu yetkili sendika işi tamamen safsatadır arkadaşlar. Eğer oraya gerçekten sendika gibi sendika otursa bir işe yarar. Tıpkı konfederasyonların oturduğu gibi çay kahve içip kalkıyorlar. Bunlar da aynen bunu yapıyorlar. Efendim neymiş de gittik kurumun sorunlarını ilettik. Zaten sorunları da kimse bilmiyordu yani. Hiç kimse bilmiyor. Gidip ikileri iletiyoruz yani sorunları iletiyoruz. Hiç bilinmiyor. TÜİK'te sorunları kimse bilmiyor. Böyle şey mi oluyor arkadaşlar? Biz niye idareyle, niye ayağın çiviyi sevmiyorlar ki? Sevmemelerinden de ben mutlu oluyorum. Bunu da altını özellikle çiziyorum. Ha demek ki ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşveren yandaşı sever arkadaşlar. Karşısındaki insanı sevmez. İşveren sendikacıyı sevmez. Sevmemesi gerekir. Seviyorsa bir sorun var demektir. Bakın seviyorsa, beni bir işveren seviyorsa ben kendimden huylanırım. Vallahi billahi söylüyorum arkadaş. Huylanırım ya ne oluyor? Bende bir şey mi var? Yani bu adam niye beni seviyor? Ben sendikacılık anlayışım bu benim arkadaşlar. Beni kimse sevmez. Ben üyelerim sevsin. Onlar mutlu olsunlar. Benim için yeterlidir. Şimdi değerli arkadaşlar hastanenle ilgili bazı şeyler işte. Bir gün o hastane kapanmış. Ben nezle oluyorum. Hastane ölmüş. Ya bu nasıl iştir ya? Yani niye bu kadar hastanenin özel yaşamıyla herkes çok ilgileniyor? Yani sendika anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. İşte baraj geliyormuş da hapsen kapanacakmış. Baba. Yani bir parti çıkıyor hani partileri kapatalım diye onun gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Devlet personel başkanlarında biliyorsunuz toplu sözleşme hakkı verildi anayasada. Ama henüz daha yasal düzenleme yapılmadı. Bundan birkaç ay önce sendikalar devlet personel başkanlarında toplandılar. Dediler ki biz nasıl yapacağız bu arkadaşlarımıza toplu sözleşme hakkı vereceğiz. Kamu senle memur sen. Tutanaklar var arkadaşlar. Yayınlandı bu tutanaklar. İnternetten de görebilirsiniz. %2 barajı koyarak %2'nin altında kalan sendikaların kapanmasını teklif ettiler arkadaşlar. Bu arkadaşlarımıza sorsanız demokrasi, insan hakları, mangalda kül bırakmazlar. Ya sen nasıl böyle bir şey teklif edebiliyorsun? Sen bir sendik olarak. İşverene teklif ediyorsun. Diyorsun git şunları kapat gel. Ben sana yetki veriyorum. Ve bunu destekliyorum.
Gördüm ama arkadaşlar bu sefer
onu toplantıdan sonra şey yaparsınız efendim. Biz izinli toplantı yapıyoruz. İzin verir misiniz? Biz işimiz bittiğinde haber veririz size. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bir sendika işverene bunu tembih ediyor. İşveren de diyor ki ya olur mu öyle şey diyor. Sendikalar kapatılır mı diyor. Bakın işveren bunu söylüyor, Çalışma Bakanlığı. Böyle saçmalık mı olur diyor ya. Sendikayı çalışan kurar, çalışan kapatır. Ve önerileri reddediyor. Sırf bu öneriyi sanki gerçekleşmiş bir şeymiş gibi işte sendikalar hak sen kapanıyor. Hak seni ancak sizler yaşatırsınız, sizler de kapatırsınız arkadaşlar. Hiç kimsenin gücü yetmez hak seni kapatmıyor. Tam tersine hak sen yeni açılımlar, yeni bürolar, yeni temsilcilikler açarak yoluna devam ediyor. Bir ikincisi kamusuna katılıyormuşuz. Yani bize bir türlü uygun bir yer bulamadılar. Ya kapanıyoruz ya kamusuna katılıyoruz. Ben daha önce kamusundaydım arkadaşlar. 2002, 3 Mart 2002'de istifa ettim üyelikten. İstifa ettim. Benim bir yapım vardı. Ben bir şeye karar verdikten sonra Cenab-ı Hak'tan başka kimse beni yolumdan döndüremez. Ben o defteri kapattım. O zaman da o sendikanın 500 bin üyesi vardı. Ben orada genel başkanım arkadaşlar. 2002 yılından bahsediyorum. 9 sene öncesinden bahsediyorum. Niye? Oranın da ben çalışanlara hizmet edemeyeceğini, oranın da siyasallaştığını, bir siyasi partinin arka bahçesi olduğunu bizzat ben genel başkan olarak tespit ettiğim için üyelikten istifa ettim. Onun için bunların hepsi boştur arkadaşlar. Lafı güzaptır. Onun için bunları asla... Diğer konu benim şahsımla ilgili arkadaşlar. Sorumuz kabul ediyorum. Diyor ki, işte Ayhan Bey memur değil, Ayhan Bey sahte sendikacılık yapıyor. Ayhan Bey şöyle, Ayhan Bey böyle. Evet arkadaşlar, bu sendikalardan bir tanesi Kamusen. Kamusen'in Türk Büroseni. Sanki bir işverenmiş gibi, benim elimde susanaklar var. Daireye gidiyorlar. Bizim haftalık sendika izin olduğumuz günler de vardı. Bu iş yerinde yoktur diye tutanaklar tutuyorlar. İşverene veriyorlar. Ve benimle ilgili de işveren işlem yaptı arkadaşlar. O tutanaklara dayanarak. Konu şu anda yargıya taşındı. Bu olayın benim sendikacılarımla hiç uzaktan yakından bir alakası da yoktur. Ben o belgeleri, bilgileri zamanı geldiğinde kamuoyuyla da paylaşacağım. Bir sendikanın nasıl ihbarcı olduğunu, bir sendikanın nasıl bir sendikayı yok etmeye çalıştığını kamuoyu da görecek. Ben görevimin başındayım. Yasal anlamda benim hiçbir sorunum yok. Ben profesyonel olarak şu anda görevimi sürdürüyorum arkadaşlar. Bir yıldır da yaklaşık bu durumda çalışmalarıma devam ediyorum. Tam tersi ben sendikanın imkanlarını aylık alarak kullanmak istememiştim. Onu da söyleyeyim. Ancak bu yapılanlar beni buna mecbur bıraktı. Ben sendikamdan özlük haklarımı alıyorum. Ve 24 saatimi de sendikaya vakfediyorum. Bu da her işte de bir hayır vardır derler. Yani beni istediğiniz zaman sendikada bulabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şu anda da zaten eğer benim böyle bir yasağım olsaydı çoktan kapıya polisi çağırırlardı. Onu da söyleyeyim yani. Yani ondan hiç geri kalmazlardı. Bu adam yatak sendikacılık yapıyor diye. Hocam meydan diyor. Değerli arkadaşlar, son olarak önemli bir konu. Sona bıraktım özellikle. Biliyorsunuz Ankara Bölge Müdürlüğü'nde biz bir eylem yaptık. Bu eylemin amacı işine son verilen devrim arkadaşımıza yapılan haksızlığı protesto etmektir. Yani ben bir yanımda olsun dedim. Haksızlığa uğruyorsa ben onun yanında olurum. Verdiğim sözü tutma anlamında arkadaşlarımızla beraber geldik. Demokratik tepki hakkımızı kullandık. Orada bazı konuşmalar yaptım. Konuşmalar bazı arkadaşlar da kayıt altına almışlar ama ben ne konuştuğumu biliyorum zaten. Orada Ankara Bölge Müdürlüğü'nde baskı olduğunu, Ankara Bölge Müdürlüğü'nde kayırmacılık olduğunu, Ankara Bölge Müdürlüğü'nde bir takım sorumlusunun insanlara baskı yaptığını, görevini kötüye kullandığını isim vererek de zikrettim. Ben çocuk değilim arkadaşlar. Aklıma geldiği için öyle aklıma gelen şeyi konuşamam ben. 15 yıldır sendikacıyım. Daha bir tek konuşmamdan dolayı da yasal işleme tabi tutulmuş değilim çok şükür. 15 yıldır bakın. Konuşmalarımı hiç kağıttan okumam. Canlı programlarda aynen böyle önümde notlar vardır. Giderim. Çünkü ben ne konuştuğumu biliyorum arkadaşlar. Birisi bana kablo bağlayıp konuşturmuyor. Burada da ben ne konuştuğumu biliyorum ve bilerek konuşurum ben konuştuğum zaman da arkasında da dururum konuştuklarım. Ve değerli arkadaşlar, ne soruşturma açılacağından emin olun. Ne burada başka olanlardan benim hiç haberim yoktu. Benim bir şeyden haberim vardı yalnız. 1 Aralık 2010 Saat 15.30. Nurhan Hanım burada. Nurcan Hanım'la beraber benim yanıma geldiler arkadaşlar. Bakın, ben bunları açıklayacağım. Kimse kusura bakmasın. Herkes gerçekleri bilecek.
Çok
şükür. Geldi ve bakın burada Nurhan Hanım dahi bana bunu bahsetmedi. Nurhan Hanım daha önce beni ziyaret etti. Bir iş yerinde ilgili sıkıntısı olmuş. İstifa etmeyi düşünüyorum başkanım dedi. Ben ona tavsiyede bulundum. Sakın öyle bir şey yapma. Bizim yapacağımız bir şey varsa dedim hukuki olarak yardımcı olalım. Bahsetmedi dahi. Daha sonra Nurcan Hanım bana burada konuşulan her şeyi anlattı arkadaşlar. Bakın her şeyi anlattı. Dedi ki müdahil olmayı bekliyor. Müdahil olmanızı istiyoruz sizin. Dedim ki bakın böyle şeyler ayaküstü olmaz. Ayaküstü olmaz. Ve ben tabii ki arkadaşlar farklı mekanizmalardan bunu sordum. Farklı arkadaşlardan sordum. Daha sonra ben emin olduktan sonra Nurcan Hanım beni aradı. Sakın dedi bunları benim anlattığımı kimseye söylemeyin. Tamam dedim söz. Telefon etti bana arkadaşlar. Daha sonra üçüncü defa aradı. Nevzat Bey'in ismini zikretmiyorum. Ben zaten Nevzat Bey'i tanımam bilmem. Yani bu olayla benim hiçbir alakam yok. Olay sadece budur. Ben bunu dile getirdim. Ve sanki arkadaşlar biz sendik olarak bütün bunları ifşa etmişiz gibi.
Evet, önce biz yapmıştık başkanım. Sonra
sizin. Yani arkadaşlar ben hayattayım. Hiç kimse de bana inanmadığım bir şey söylemez. Aynen olay böyle olmuştur. Ve soruşturma açıldı. Biliyorsunuz başka şeyler. Zaten onun sonucunu yargı belirleyecek. Ama değerli arkadaşlar, ben şunu da özellikle altını çizeyim. Değerli arkadaşlar, biz üyelerimizin onurunu da korumak zorundayız. Biz üyelerimizin onurunu da korumak zorundayız. Sadece hakkını, emeğini değil, insanlık onurunu da korumak zorundayız. Kimse çalışma yaşamında kimseye kötü muamele yapamaz. Bu da çok önemlidir. Yani bir mobbing diye bir şey çıktı işte, genelde çıktı. Niye çıktı bu mobbing? İşte bu tür eziyetler olmasın diye çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda bundan ibarettir. Bunun dışında bizimle ilgili söylenen hepsi uydurmadır, lafı düzeltme arkadaşlar. Yarın ben çağırlayayım aynı ifademi. Her yerde de açık ve seçik bir şekilde tekrar ederim. Evet arkadaşlar, ben sizin daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sormak istediğiniz şeyler varsa memnuniyetle bu sorularınıza da cevap vermeye çalışırız.
Genelde merak edilen sorularınız zaten cevap verdiniz başkanım.
Sorulmuş kabul ettiğim için o soruları.
Kesinlikle. Çünkü önce zaten başımızdaki müdürlerimiz veya sorunlarımızı bizim indirdiğimizi düşünüyorlardı. Bizim ismimiz kapandı, sonra hak sen indirdi oldu. Yani isim olarak değil, isimler kapandı. Bu kişileri haksen işte bir yerlere şikayet ettikse indirildiğini
söyler. Hiç alakası
yok. Ve çoğu arkadaşımız, yani isim vermeyin, belirli arkadaşlarımız da bu yüzden istifa etmeye başlamışlar.
Bu konuyla ilgili arkadaşlar bizim hiçbir şahitle ilgili, hiçbir yöneticiyle ilgili zerre kadar hiçbir yerde bir başvurumuz yoktur. Var diyen de çıksın söylesin. Bu olay tamamen kurumun kendi iç dinamikleri içerisinde gelişmiştir. Ben neden olduğunu da biliyorum ama bizimle ilgili olmadığı için bunu açıklamak durumunda değilim. Onu bireysel anlamda merak eden arkadaşlarıma da rahatlıkla açıklarım. Ama bunun hak senle bir alakası yoktur. Bu tamamen bizim eylemin o zamana denk gelmiş olmasından kaynaklanan bir durumdur. Bizim o eylemimiz tamamen devrim için yapılmış bir eylemdir. Onun yanında olduğumuzu sadece devrim değil, kim olursa olsun biz aynı şeyi yaparız. Onunla ilgilidir. Gerisinin hepsi insanların kendi içerisindeki yaşadıkları şeylerdir. Buyurun.
Başkanım, şimdi ben bu açıklamalarla ilgili tamamen eleştirilerim oldu. Sendikanın ikinci arkadaşlarım da sonunda bir eleştirisi vardı. Eylem hakkında bilgimizde gene sözlerimle ilgili. Diğer konuyla ilgili kimsenin bilgisi yok. Eylem hakkında bilgisi oldu ve hiç olmadan tepki göstermiş. Burada bir eksik olduğunu düşünüyorum.
Tamam.
İkincisi de gene bir eksiklik olarak diye düşündüm. Eğer size devlere geldiyse siz bunları bence resimlendirmeniz gerekiyordu.
Şimdi arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Birincisi eylemde biz bu suçlamaları kimseye yönetmedik. Yani konuştuğum ortada. Devrim Bey'in takım sorumlusu olduğu için kendisi. Devrim Bey'in özellikle işten çıkarılması ile ilgili tahlilin olduğunu bana verilen bilgiyi söylüyorum ben. O anlamda söyledik. Ayrıca da bu genel sıkıntılar, ben orada böyle bir şey bahsetmedim. Konuşmam Süleyman Bey'de var. Dinleyebilirsiniz. Orada yani şu anki soruşturma konusu olan şeylerle ilgili benim hiçbir beyanım yoktur. İsim zikrettim. İsim de niye? Doğrudan dolayı bu kişi sorumlu olduğu için. Yani devrimin işten çıkmasında da bu kişinin dahil olduğu için söyledim. İkincisi, benimle paylaşılan hiçbir şeyi özel şeyi tutanak altına almamaktadır. Böyle bir şey olamaz. Yani şimdi ben bir şey ifade ediyorum. Böyle yani gel bakayım sen, ben savcı değilim, hakim değilim. Bana bir şey söylenmiştir. Ben onu sakladım ama bunu söyleyen kişi daha sonra bunu bizim uydurduğumuzu söylediği için ben bunu söylüyorum. Yani bizim işin içine soktukları için söylüyorum. Yoksa bu da söylenmese yine söylemezdim ben. Zaten sonuç itibariyle soruşturma da yapılıyor. Hep beraber bunun sonucunu göreceğiz. Şunu da özellikle belirteyim arkadaşlar. Burada bu benim şahsi görüşüm. Haksızlığa uğradığını düşünen mahkeme var arkadaşlar. Bu işler öyle soruşturmacıyla falan da sonuçlanmaz. Onu da söyleyeyim bak. Her halükarda burada olay yargıya intikal edecektir. Etmek zorundadır. Yani bir ben bile muhakkik olsam, ya ben hakim değilim, savcı değilim. Nasıl hüküm vereceğiz insanlarla ilgili, değil mi? Çünkü bu soruşturmanın sonunda bir karar alınacak. Bu karar kimin hoşuna gitmiyorsa o bunu yargıya taşıyacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Biraz sabırlı olalım. Göreceksiniz zaten. Her şeyin gün be gün ortaya çıktığını göreceksiniz. Kimsenin kimse hakkında da hüküm verme şeyi yok. Soruşturuluyor. Ama dediğim gibi en sonunda bu işe yargı karar verecek. Suçlansın, o da ortaya çıkacak. Ya, suçlayabilirler. Yani bizi takdir eden de olur, tenkit eden de olur, suçlayan da olur. Ama ben bir şey açıklamak istiyorum. Yani kendi açımızdan şahit olduğumuz şeyler anlatıyorum. Yine suçlayan suçlayabilir. Onu da bizim yapacak bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, bizi sabırla dinlediğiniz için.
Peki başkanım, hak senin önü nasıl kesilmiş olabilir? Yani hak senin artık bir şeyinin kalmadığı, bizlere bir şey veremeyeceği...
Mahkemeleri
kaybettiniz. Yani
mahkemeleri kaybettiniz. Hangi mahkemeye kaybetmişiz? Bakın arkadaşlar, pardon. Bakın arkadaşlar, bizim Kastamonu Bölge Müdürlüğü'nde üyemiz. Hani kaybediliyor falan diyorlar ya. Kastamonu Bölge Müdürlüğü'nde üyemiz. Rahip bunu söyledi değil mi aslında? Bu arkadaşımız geçen sene Kasım ayında uyarma cezası verdiler bu arkadaşımıza. Bu arkadaşımızı çağırdılar. Dediler ki biz seni işten atacağız. Sen istifa et, iş değilse tazminatını ödeyelim. Dedim ki sakın öyle bir şey yapma Rahip. Bir daha sana selam bile vermem dedim. Bak böyle bir şey yaparsın. Sen eğer 4-5 bin liranın peşindeysen onu bilemem. Ama sen 10 yıllık emeğini İki kişinin sözüyle vazgeçeceksen bu olmaz. Ve arkadaşımız istifa etmedi. İşten çıkarıldı Kasım ayında arkadaşlar. Kastamonu Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İtiraz ettiler Zonguldak Bölge'ye. Zonguldak Bölge'de bizi haklı buldu. Bu davayı direkt biz Raif adına açmıştık. Raif'in Aralık ayına kadarki ücretini yatırdı kurum. Maaşını da yatırdılar. Burada sadece biz seni yıl sonuna kadar sözleşme vermiştik. O yüzden başlatmayacağız dediler. Biz şimdi iptal kararını bekliyoruz. Yani yürütmeyi durdurma bir tedbirdir biliyorsunuz. Biz hangi mahkemeye kaybetmişiz? Anayasa Mahkemesi'ni mi kaybetmişiz arkadaşlar? Anayasa Mahkemesi'ne götürün, Danıştay'ın dava dairelerinin kurulun kendisidir. Ben direkt başvurmadım. Ama dava daireleri kurulunun önündeki dosya duruyor. Ücretlerle ilgili dosya duruyor. Kıdem tazminatıyla ilgili dosya duruyor. Onlar karar verecekler. Yani anayasanın 7 maddesine aykırı diyen bir heyet herhalde farklı bir karar vermeyecek. Onlar istedi ki hani Danıştay Bu iş kökünden kaldırın artık bu uygulamalar tamamen hukuksuz anlamındaydı. Dolayısıyla eğer şu da bir şey, eğer gerçekten de bu arkadaşlarımız biz kaybettiğimiz takdirde seviniyorlarsa da orada da oturup düşünmek lazım. Kim kaybediyor?
Kendileri kaybetmiyor.
Yani büyük bir mutluluksa onlar için kaybetmek. Bu davalar Asuman Bozoğlu'nun ayağın çiminin davası mı arkadaşlar? Başta söylediğim, dua ediyorlar. Kölelik düzeni devam etsin diyorlar ama hiç kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. TÜİK, Dörtçe, Ayhan, Çivi'nin onun meselesidir. Sonuna kadar gideceğim bu işin. Karşıma kim çıkarsa çıksın. Bu kadar da açık konuşuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Biz de
sizin maaş veremediniz. Başka bir sorumlusu muydu kapıyı açan? Adı ne onun? Özlem Yiğit.